Ayrım 17. Çıplak Deniz Çıplak Ada. Bir Ada Hikayesi 4. Yaşar Kemal. Sayfa 148. Hristo, kardeş dedi. Ben burada çok kalamam. Bir kaçağım. İsmail gibi söylersek, ben seninle ikizim. Nerede olursa olsun beni yakalar, ver elini Yunanistan der. Orada beni öldürürler. Onlar beni öldürmezlerse, ben oraya ayak basar basmaz ölü veririm. Kimsenin beni yurdumdan ayırmaya hakkı yok. Ah efendi, bak ikizim, seni buradan kimse alıp götüremez. Burada seni kimse bulamaz. Bulsa bile gözleri seni göremez. Sizin köyü Yunanistan'a alıp götürürlerken sen nasıl nereye saklandın? Biraz önce anlatmıştın senin çocukları. Onları dinledim. Burada seni yakalasalar bile kasabadan bir adım öteye götüremezler. Biliyorsun, İstanbul Rumları mübadele dışında. Onlar Yunanistan'a gitmeyecek. Anladın mı? Anladım ya, sizin Kavlakoğlu Remzi var, hükümetin göz bebeği. Asker kaçağı. Asker kaçağı Remzi'nin dünyadaki her bir şeyden haberi var. Bir de onun beslediği karadonluları var. Jandarmaları da var. Remzi Kavlakoğlu'nun marifeti çoktur. Akrabaları azdır. O Yunanlılar bizim toprağımıza girince Yunanlılarla birlik oldu. Baktı ki Mustafa Kemal akıllı yiğit bir kişi. Ama ne olursa olsun Yunan topraklara yerleşmiş. Bu halkla Mustafa Kemal hiçbir şey yapamaz. Sonra bakmış ki Mustafa Kemal Paşa Yunanlıları yenecek, hemen Ege'deki bir kumandana sığınıyor. Yunanlıların durumlarını, bildiklerini, bilmediklerini anlatıyor. Böylelikle kumandanın gözüne giriyor. Dumlupınar Meydan Savaşı'ndan sonra İzmir'e doğru kaçan Yunan ordusunun peşinden gidiyor. İzmir'de denize dökülen Yunanlıları görüyor. Kumandandan savaşçı yazısını alıyor, değerli bir savaşçı. Dumlupınar kahramanı olarak dağlara çıkıyor. Dağlardaki asker kaçaklarını topluyor. Köylere, kasabalara, adamların asker elbisesi toplamaya gönderiyor. Adamlar bir kısmı paramparça, bir kısmı yepyeni elbiselerle kasabalardan, köylerden dönüyorlar. Kavlakoğlu ile askerleri Kavlağın kasabasına, ver elini kasaba diyerek yola düşüyorlar. Kavlak Remzi Bey, askerlerinden en güzel giyitli askeri, ellerinde bayraklarla kasabaya sokuyor. Askerler kasabanın tellallarını buluyorlar. Onların her birine hayatlarında görmedikleri kadar para veriyorlar. Tellallar kasabanın içine düşüyor. Şimdiye kadar duyulmamış gür sesleriyle kasabayı bir indirip bir kaldırıyorlar. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. İstiklal Harbimizin en büyük kahramanı Kavlak Sadeoğlu Remzi kasabaya gelmiştir. Düşmanı İzmir'de denize döken, Dumlupınar Ovası'nı düşman kanıyla gül eyleyen, bu Hazreti Ali evhadı Remzi Bey elindeki bayrakları minarelere astıktan sonra kendi öz bir vatanı olan kasabasına canını attı. Harpten kalan canını. Bundan artık canımı öz bir vatanım olan kasabama vermeliyim diyerekten öz bir yurduna koşarak geldi. Ey, ey ahali! Öz vatanımız Anadolu dünya cenneti olacaktır. Bizim kasabamız zaten bir dünya cennetidir. Daha da çok dünya cenneti olacaktır. Sonra 3 gün 3 gece İstiklal Harbi bayramı yapıldı. Köylüler bu 3 günde akın akın kasabaya geldiler. Kasabaya köylülerden başka öteki kasabalar, çevredeki iller de geldiler. Kasaba ağzına kadar doldu. Bayrama gelenlerin hepsi Kavlakzade'ye hayran kaldılar. Yalnız topçu İsmail ona önem vermiyor, geçmişin önüne geleni anlatıyordu. Sonunda jandarmayı da işe sokarak İsmail'i işkenceyle öldürdü. İsmail Hayri Efendi ölümden kurtardı. Şimdi Kavlağın ödü kopuyor. Korumaların ortasında bile uyuyamıyormuş. Dışarıya da çıktığında, bir yere gittiğinde de keskin nişancılarla ortalığa çıkıyormuş. Keşke onu bir kişi öldürmese de o da bu yaşanılmaz cehenneminden kurtulamasa. Aa efendi, onu öldürecekler bu kadar çok mu? Görgüsüz bir kimse, burada yıkmadığı ev, konak, el koymadığı çiftlik, işkence yaptırmadığı kimse kalmadı. O yaşadığı cehennemde ne yaparsa yapsın, çelikten sarayda yaşasın onu öldürürler. Ben olmasam İsmail onu çoktan öldürmüştü. Aa efendi, ben de İsmail'e söyleyeceğim onu öldürmesin. O cehenneminde gece gündüz ölsün ölsün dirilsin. O mebus olacakmış. Ankara'ya gidecekmiş. Orada onu kimse öldüremeyecekmiş. Nereye giderse gitsin, ne yaparsa yapsın, onu bir ordu bile kurtaramaz. Onu korkuları öldürecektir. Orduya ne gerek var? Yeter ki bir insanın yüreğine korku çöreklenmesin. O karadonlular neredeler? Yatağın başında onu bekliyorlar mı? İsmail'in dediğine göre bir yitiyor, bir ortaya çıkıyorlar karadonlular. Yüreğine korku saplanmışı hiç kimse, hiçbir yerde korkudan kurtaramaz. O mebus olup Ankara'ya gidecek, orada ölümü tek başına bekleyecek. Bir de köyünden, kasabasından ayrılmanın yalnızlığı, onun korkusunu daha da büyütecek. Yüreğinde korkuyla yaşayanlar, yaşamış sayılmazlar. Bir tek kurtuluşu vardır Kavlakoğlu'nun, o da İsmail'i öldürmek. Onu birçok sefer denedi. Birinci seferde ölmüşken İsmail, onu Hayri Efendi diriltti. Kavlakoğlu İsmail'i öldürmeye birçok kanlı katil gönderiyor. Katillerin hiçbirisi de korkusundan İsmail'e yaklaşamıyorlar. Kara donlular bile. İller, kasabalar, köyler İsmail'in nasıl öldürüleceğini bekliyorlardı. Onu öldüremeyeceklerini biliyor, onların adları da ortalıkta dolaşıyordu. Katiller İsmail'i bir türlü öldüremediler. Bundan sonra İsmail'e kurşun geçmediği köyden köye, kasabadan kasabaya, ilden ile, Çanakkale kahramanlığı ile birlikte yayıldı. Bir de ona Çanakkale Savaşı'nda da kurşun geçmez. Onun üstüne top güleleri de düşmezdi. Bütün bunlardan sonra hangi keskin nişancıya Kavlakoğlu ne para verirse versin, kimse İsmail'e yaklaşamadı. İsmail bütün bunları bana söylemedi. Hristo bana da söylemedi. Bunları İsmail hiçbir kimseye de söylememiştir. Millet gazete gibidir. Bir kişi bunu anlatır, birkaç günde o 1000 kişi olur. Ondan sonra dilden dile, bütün memlekete dolaşır. Burada ne kadar biliyorsak İsmail'i, Van'da da o kadar biliyorlar. Ağa Efendi devam etti. Çanakkale'de, Urfa'da, Adana'da, her yerlerde, vapurları bir top güllesiyle denizin dibine yollayanı herkes diline pelesenk eder. Seni bana Ali Çavuş anlattı. Ondan sonra da İsmail anlattı. Ondan sonra önüne gelen seni anlattı. Sen de denizin dibine vapurlar gönderdin herhalde. Göndermedim dedi Hristo. Sağ olsun İsmail, bir insanı sevmesin. Onu çocukları, kardeşleri sayar. Yıllar yılı hiç dilinden düşürmez. O sevgi dolu bir adamdır. O dünyanın her şeyini bilir. Vapurlar suyun dibini boylarken gözleri yaşarır. Ağladığını elinden geldiğince kimseye göstermez. Oradaki askerler sevinçlerinden kıyameti koparırken, o yüzü sapsarı kesilmiş bir köşeye utanmışçasına büzülüp oturmuş. Yanına vardığımızda yüzümüze bakamayarak, İnşallah vapurun içinde insan yoktu demiş. Ben iyi biliyorum vapurların içinde hiç kimse yoktu. Bulunmaz. Onlar dışarıda savaşıyorlar. Bu sözleri kimse subaylara götürmezdi. Korkardık. Biliyorum onun nasıl bir insan olduğunu. Yerdeki karıncaya basmayanlardandır. Benim koca Zeytin'in yanında olduğumu, Zeytin'e çaput bağlayacağımı nereden biliyordun? Tekneden indim, susamıştım. Doğru çınarların altına çeşmenin yanına vardım. Su içtim, yorulmuştum. Çeşmenin başına oturdum, bir sigara yaktım. Öteden çeşmeye 3 hanım geldi. Onlara Musa Kazım Bey'i sordum. Şu karşıdaki ev onun evi değil mi diye sordum. Onun evi dedi Melek Hatun. Sen de Melek Hatun'sun. Sen de Zehra'sın. Sen de Nesibe'sin. Babam Pınar'dadır şimdi. Kaygan böcekleriyle konuşuyordur. Orada yoksa zeytin ağacının yanındadır dedi Zehra. Ağaç da babamla konuşuyordur. Zeytin ağacının yerini bulamazsın dedi Nesibe. Anlatayım sana. Hristo gülümsedi. Ben burasını evim kadar bilirim. Denizini de denizim kadar bilirim. Oradaki ulu zeytin ağacını bilmeyen kimse yoktur. Buradan geçen her balıkçı ağacı selamlamadan geçmez. Biliyorum burasını, kendi adan kadar bilirsin. Zeytin ağacının yerini de benden iyi bilirsin. Seni de iyi biliyorum. Senin dostun benim de dostum. Senin ağaçla konuştuğunu da yeni öğrendim. Ben zeytin ağacının oraya gelince bir çalının arkasına saklandım. Senin burada bir uzun zaman gün batımını seyrettiğini biliyordum. Ben de gün batımını hiç kaçırmadım. Ben çalının arkasında zeytin ağacıyla nasıl konuşacağını merak ediyordum. Ağacı okşamaya başladın. Okşarken de mırıldanıyordun. Mırıltılardan ben hiçbir şey anlamıyordum. Sonra ağacı dolanmaya başladın. Dolanırken de konuşuyordun. Sonra sıcacık, sevgi dolu bir sesle konuşmaya başladın. Arkadaş, ölümden yanmaktan seni kurtaramayacağız diye ölüm kopuyordu. İnsanoğlu uğraşıp düşününce ölüme çare bile buluyor. Senin ölümüne çare bulduk. Gece gündüz uyumayıp çok düşündük. Bir gece aklıma Zeus geldi. Kadim zamanların baş tanrısıdır Zeus. O da bütün tanrılar gibi ölümsüzdür. Zeus'tan bugüne kadar altalar, mabetler kalmıştır. Altara bizim memlekette sunak derler. Sunaklarda Zeus'a kurbanlar kesilir. Ben bu ülkeye geldim geleli altarlar, mabetler gördüm. Çoğunlukla Altayların yörelerinde ulu ağaçlar var. O ağaçların gövdeleri, dalları, renk renk ipekli mendillerle, kırmızı, sarı, renk renk mintanlardan, fistanlardan, başlıklardan, ceketlerden, donlardan, şalvarlardan, pantolonlardan yırtılmış çaputlarla döşelidir. Böyle bir ağacın altında Kur'an okunur, dua edilir, kurbanlar kesilir. Bu kutsal ağacın bir tek yaprağını bile kimse koparamaz. Ağaç kimi geceler bir top ışık olur, ermişlere gelir. Sen ağaçla böyle konuşurken ben çalının arkasında mintanımı çıkardım. Ağacın yanına geldim, en üstteki dalına çıktım. Elimdeki çaputları dallara bağladım. Ağaçtan indim, Musa Kazım Bey gene ağacı dolanarak önce cebinden bir mavi, turuncu çiçekli apak mendil çıkardı, dala bağladı. Ondan sonra döne döne mintanını çıkardı, söktü bağladı. Ondan sonra cebinden menekşe nakışlı bir mendil çıkardı, dala bağladı. Ceketini çıkardı, bağladı. Ben de öyle yaptım. Her şeyi anlamıştım. Musa Kazım Bey, zeytin ağacını kesilmekten, yakılmaktan kurtaracaktı. Bundan sonra bu ağacın altına kurbanlar kesilecekti. Bu ağaç, bundan sonra insanlara umut kapısı olacak. İlk kurbanı da ben keseceğim. İyi olur, dedi ağa efendi. İyi olur ya, bu adada beni tanıyan iki insan var. Biri Vasili, öbürü de Lena. Sakallı olsam da beni tanırlar. Sen bundan önce sakalsız mıydın? Sakalsızdım ya, sakallı olsam bile onlar beni tanırlar. Onlar senin kim olduğunu söylemezler. O kolay. Seni İstanbul küçüğüne yazdırırız. Bu kolay. Kimse senin yanına yaklaşamaz. İstanbullu olmak kolay mı? Bundan sonra sakalını bile kesersin. Kurbanını bile kesersin. Kızlara döndü. Çocuklar, kaptanı bir yerlerde gördünüz mü? Zehra. Kaptan teknesinin içindeydi biraz önce. Git onu çağır. Zehra ayağa kalktı. Merdivenleri indi. Melek Hatun, kaptan teknede değilse evdedir. Onu al getir, dedi. Zehra koşarcasına gitti. Kaptanla koşarak geldi. Ağa efendi ona yer gösterdi. Buyur evladım, dedi. Kaptan utangaçtı, koltuğun içine büzüldü. Kaptanım, evladım, yarın bir işin var mı, dedi ağa efendi. Kaptan ayağa kalktı. Yok efendim, dedi. Melek Hatun oğlunun ayağa kalkarak ağa efendiye karşılık vermesine sevindi. İşte benim kadri böyle yetişti, diye düşündü. Oradakiler de öyle düşündü. Evladım, kaptan yarın kasabaya Poyraz Efendi ile gideceksin. Onun işi gücü yoktur. Bir de onu alıver de gel. Kaptan az sonra Poyraz'ı da aldı getirdi. Ağa efendi ayağa kalktı, onlara yer gösterdi. Buyurun oturun, dedi. Gençler oturdular. Onlar oturunca ağa efendi Hristo'yu gençlerle tanıştırdı. Gençlerin ikisi birden ayağa kalktı. Onlarla birlikte Hristo da kalktı. Kaptan Hristo, dedi ağa efendi. Gençlerin ikisi birden, kaptan Hristo'yu bu denizlerde tanımayan kimse yoktur. O bütün balıkçıların babasıdır, dedi. Onun bu denizlerde yetiştirmediği hemen hemen balıkçı da yoktur. Hem fakir çocukları yetiştirir, hem de onlara bir teknenin sahibi olmasının bir yolunu bulur. Hiçbir şey yapamazsa teknecilere kefil olur. Kefil olduğu kimselerden kimisi borcunu ödeyemez. Borçlu kişi Rum olsun, Türk olsun, Hristo ise fark etmez. Onun yanında her insan birdir. İyi ki Hristo Reis gitmedi. Gitseydi tekmil adalar, kıyılar yas tutardı. Hristo Reis, utangaç bir çocuk gibi koltuğun içine yumulmuş, hiçbir yere bakamıyordu. Sonunda konuşanlar reisin halini görünce sustular. Ah efendi, o bir kahramanın, İsmail'in arkadaşıdır. İşte bunlar topraklarını canlarından çok severler. Öldürseler de ben toprağımdan gitmem, diyor. Ben de memleketimden vazgeçmem, diyorum. İşte adam dediğin böyle olur. İnsan dediğin böyle olur. Ben de ne pahasına olursa olsun memleketime gideceğim. Sürüneceğim, hapislerde yatacağım. Memleketimin toprağını alacağım. Çocuklar, ben şimdi Doktor Salman Sami'ye gidiyorum. O yarın bizimle kasabaya gelir. Çocuklar, ben ayaküstü konuşacağım doktorla. Hemen biriniz gidin de Lena'yı getirin. Benim onu beklediğimi söyleyin. Poyraz ayağa kalktı. Ben gider onu alır getiririm, dedi. Ağa efendinin ardından merdivenden indi, eve gitti. Lena'yı hemen aldı getirdi. Lena kapıdan içeriye girdi. Hristo herkesten önce ayağa kalktı, gitti Lena'nın elini öptü. Kendi koltuğunu verdi. Nesibe de yandaki koltuğu onun altına çekti. Sonra hepsi birden oturdular. Herkes Lena Hatun diyerek halatır sordular. Az sonra da ağa efendi geldi, doğru Lena Hatun'a gitti. Lena Hatun ayağa kalktı. Ağa onu kucakladı, öptü. Nesibe onun koltuğunu aldı. Babasının yanına getirdi, koydu. Onlar bir süre Yunanca konuştular. Ötekiler dinlediler. Lena birden Hristo'ya döndü. Hristo dedi. Ben seni bekliyordum. Bizimkiler yani Melek Hatunlar, Kaz Dağı'ndakiler, Sarı Kız'ın memleketinden olanlar, gözleyi gözleyi gözüm dört oldu diyenlerden oldum. Seni gözleyi gözleyi gözüm dört oldu. Bana bir kağıt getirdiler. Kağıdı okudular. Dediler ki senin dört oğlun dördünü de öldürdüler. İşte burada yazıyor. Bu kağıt şehadet kağıdıdır. Kağıdı bana verdiler. Bu kağıdı okudunuz mu dedim. Sordum. Siz buradaki yazıyı okumasını biliyor musunuz dedim. Bilmiyoruz dediler. Şehadet nedir dedim. Ölüm demektir. Öyle olur mu dedim. Olur dediler. Kime gösterdiysen burada ölüm yazmıyor dediler. Al şunu oku öyleyse. Hristo aldı kağıdı. Sağa sola, öne arkaya çevirdi. A efendiye baktı. A efendi de Lena'ya baktı. Lena, benim oğullarım İzmir'de Fransız, İngiliz, Türk mekteplerinde okudu. Onlar şehadet okumasını bilmezler mi? Biz şehadet okumadık bu kağıtlarda ölüm yok demezler mi? Hristo, elindeki kağıdı epeyce evirip çevirdikten sonra Lena'ya gülümseyerek. Bu kağıtta ölüm falan yok, şehadet de yok. Elindeki kağıdı A efendiye uzattı. Sen de bak kardeş, bu kağıtta ölüm bölüm, şehadet mehadet var mı? A efendi kağıdı aldı. Cebinden gözlüğünü çıkardı. Kağıda uzun baktı. Bir daha, bir daha baktı. Gülerek Lena'ya verdi. Burada hiçbir şey yok, gözün aydın dedi. Kağıdı ona uzattı. Lena koynuna soktu, eli titriyordu. Yüzü sarı olmuştu. Az sonra yüzü kızardı. Birden ağlamaya başladı. Hem ağlıyor, hem gülüyordu. A efendi, kızlar diye seslendi. Şerife'nin şerbetini getirin Lena'ya. Nesibe hemen kalktı, hemen bir bardak şerbet getirdi. Lena şerbeti gülerek, sevinerek içti. Gene gülerek gözlerini beyaz başörtüsüyle sildi. İçi sevinçle dolmuş, ne söyleyeceğini bilmiyor. Hristo, Hristo diyor, susuyordu. Epeyce sustuktan sonra gene Hristo'ya başlıyordu. En sonunda kendine geldi. Türkçe konuştu sesi titremeden. Ah Hristo, ah! Ah bunca zaman neredeydin? Ben ölüp ölüp dirilirken, oğullarımı öldürürlerken neredeydin? Onların babası arkadaşın değil miydi? Ben senin kardeşin değil miydim oğullarımı öldürürlerken? Babaları ölmüşken sen onlara bakmadın mı? Onlar senin de oğlun değil miydi? Oğullarımı öldürenlere bu çocuklara yüz adam öldürmüşler bile. Kıyamazlar diyemez miydin? Gel bizim eve de onların kardeşleri olan Poyraz Musa'ya de ki, söyle ki senin kardeşlerin değil, askerlerin içinde olup, nerede olursa olsun onlara kimse kıyamazdı diyemez miydi? Yarın akşam yemeği bizde yiyeceksin. Hristo, bak Lena dedi, bana bak, öyle üstüme gelme. Ben o zamanlar Çanakkale'de İsmail'le beraber topların başındaydık. Düşman gemilerini denizin dibine göndermekle meşguldük. Senin oğullarını düşmanların eline geçseler, onlar bile o güzel insanlara kıyamazlardı. Ben yıllar yılı onlarla çalıştım. Onlar yerdeki karıncaları bile incitmezlerdi. Böyle iyi huylu, böyle ermişler benzeri kimselere kimse dokunamaz. Sen üzülme, bir gün oğullarını karşında görürsün, şaşırma. Lena, ben anayım Hristo. Oğullarımın her biri bir peygamber olsa insanoğlu öldürür. İsa'yı öldürmediler mi? Öldürdüler. Hristo, o eskidendi. Lena, ya eskidendi. Bak İsmail'e kimse kıyamadı. Onu jandarmaların önüne attılar. Jandarmalar ona kıyamadılar. Dövdüler ama öldürmediler. Onu da oğullarının arkadaşı Hayri Efendi kurtardı. Lena, biliyorum oğullarım gelecek. Onları çocukken kucağıma alır koklardım. Dünyada bu kokudan daha güzel koku yoktur. Belki toprak kokusu. Yağmur sonu toprak kokusu. Oğullarım gelecek. İyi biliyorum gelecekler. Ben de onları kucağıma alıp koklayacağım. Ondan sonra da rahat rahat, keyfimce öleceğim. Benim oğullarım Yunanistan'a gitmeyecek. Hristo nasıl gitmediyse, benim oğullarım da onun gibi sakal bırakacaklar da gitmeyecekler. Hristo, bak Lena, senin oğullarının her biri istiklal madalyalı bir zabit. Onları hiç kimse başka bir yere götüremez. 17. ayrımın sonu, sayfa 158.